Ayrım 33. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 287. İkinci öykümde sayfada aynı birincisi gibi yer alarak 25 Ekim 1947'de yayınlandı. Resimleyen Karayip göğünde yükselen bir yıldızdı. Enrique Grau. Arkadaşlarımın bu öykünün basılmasını, kendini işine adamış bir yazarın yaşamının rutin bir parçası gibi karşılamaları dikkatimi çekmişti. Bana gelince, yanlışlarımdan acı çektim, başarılarımdan kuşkulandım ama yine de umudumu kaybetmemeyi becerebildim. Büyük darbe birkaç gün sonra Eduardo Zalamea'nın El Espectador'da çıkan, her zamanki gibi Ulysses takma adıyla imzaladığı günlük köşesindeki bir paragraftı. Dosdoğru konuya giriyordu. Bu gazetenin edebiyat eki, Fin de Semana'nın okurları güçlü bir kişiliği olan özgün yeni bir dahinin ortaya çıktığına tanık oldular. Biraz daha aşağıda, her şey mümkündür hayallerde ama oradaki inciyi doğallıkla, yalınlıkla, ortalığı velveleye vermeden söküp alabilmek edebiyatla yeni ilişkiye giren 20 yaşındaki her delikanlının harcı değildir. Ve hiç tereddüt etmeden şöyle bitirmişti yazısını. Garcia Marquez ile yeni ve dikkate değer bir yazar doğuyor. Bu yazı benim için bir mutluluk şokuydu. Nasıl olmasın ki? Ama bir yandan da Zalamea'nın kendisine hiçbir çıkış yolu bırakmamasından rahatsızdım. Söyleyecek her şeyi söylemişti. Onun bu cömertliğini yaşamımın geri kalanında vicdanıma bir çağrı olarak yorumlamalıydım. Ayrıca yazı, Ulysses'in gazetede çalışan arkadaşlarından biri sayesinde kimliğimi keşfettiğini de ortaya koyuyordu. O gece bunu 15 yıldır aynı gazetede, Eduardo Zalamea'nın masasının 5 metre ötesinde Gok takma adını kullanarak tükenmez bir tutkuyla okur mektuplarını yanıtlayan daha yakın kuzenlerimden birinin yakın kuzeni olan Gonzalo Gonzalez sayesinde öğrendiğini öğrendim. Neyse ki ne o beni aradı ne de ben onu. Bir kez El Molino'da şair de Greif'in masasında gördüm. Sesinden ve iflah olmaz bir tiryakinin hırıltılı öksürüğünden tanıdım. Sonradan bir sürü kültürel etkinlikte de karşılaştık. Ama kimi bizleri tanımadığından, kiminin de tanışmadığımızı akla almadığından kimse bizi tanıştırmadı. O zamanlar İnsanların nasıl da şiirin gölgesinde yaşadıklarını hayal etmek zordu. Çılgın bir tutkuydu bu. Farklı bir varoluş biçimiydi. Her yere giren bir ateş topuydu. Gazeteyi açınca daha ekonomi bölümünde ya da hukuk sayfasında kahvede otururken kahve fincanının dibinde hayallerimizi üstlenmek için bizi bekliyordu şiir. Öyle ki bizim gibi tüm eyaletlerden gelme taşralılar için Bogota ülkenin başkenti, hükümet ağının bulunduğu yer ama hepsinden önemlisi şairlerin yaşadığı kentti. Yalnızca şiire inanmak ve onun için canımızı vermekle kalmazdık. Tıpkı Luis Cardoza ve Aragon gibi düşünürdük. Şiir, insan varoluşunun biricik somut kanıtıdır. Dünya şairlere aitti. Benim kuşağım için onların yeni şiirleri giderek daha moral bozucu bir hal almaya başlayan politika haberlerinden çok daha önemliydi. Kolombiya şiiri 19. yüzyılda doktorunun Tenturdiot'la yerini işaretlediği kalbine 31 yaşında kurşunu sıkmış olan iflas olmaz romantik José Asunción Silva'nın yapayalnız yıldızıyla parlamıştı. Rafael Pombo ya da büyük lirik Eduardo Castillo'yu tanımak için zamanında doğmamıştım. Dostları silindir şapkası, morfinden yeşile çalan teni, hindi profiliyle alacakaranlıkta ortaya çıkan bir mezar kaçkınına benzetirlerdi onu. Kötücül şairin fiziksel temsili. Bir öğleden sonra Septima Caddesi'ndeki büyük bir evin önünden tramvayla geçiyordum. Kapısında o güne dek yaşamımda gördüğüm en etkileyici adamı gördüm. Kusursuz bir takım giymiş, fötrü şapka takmıştı. Işıksız gözlerinde koyu renk bir gözlük ve sırtında sığır çobanı pelerini vardı. Şair Alberto Angel Montoya'ymış. Fazlaca görkemli bir romantik. Döneminin en iyi şiirlerinden bazılarını yazmıştı. El Molino kahvesinde yıllarca gizlice izlediğim Leon de Greif dışında şairler benim neslim için geçmişin hayaletleriydi. Popoyanlı bir soylu olan 1910'da ulusal bağımsızlığımızın ilk yüzyılı ile kesiştiği için bu adı almış olan Centenario kuşağının papalığına 30'undan önce yükselen Guillermo Valencia'nın zaferine yaklaşmayı hayal bile edemezdi hiçbiri. Romantik akımın iki büyük şairi olan çağdaşları Eduardo Castillo ve Porfirio Barbo Jacob, efsanevi adıyla üç kuşağın yollarını tıkayan Valencia'nın mermer gibi retoriğiyle gözleri kamaşmış bir ülkede fazlasıyla hak ettikleri eleştirel adalete kavuşamadılar. 1925'te yenilikçiler adı ve yenilikçi niyetlerle ortaya çıkan bizden bir önceki kuşakta Rafael Maya ve Leon de Greiff gibi muhteşem örnekler vardı. Ama Valencia tahtında oturduğu sürece büyüklükleri hak ettikleri kadar tanınamadı. Valencia'da onu devlet başkanlığının eşiğine kadar getiren kendine özgü bir zaferin keyfini sürdü. Yarım yüzyıllık bir süre içinde Valencia'nın yoluna çıkmaya bir tek son tahlilde Valencist olmamaktan başka hiçbir ortak özelliği bulunmayan Piedra Cielo grubunun üyeleri cesaret etti. Eduardo Carranza, Arturo Camacho Ramirez, Aurelio Arturo ve hepsinin şiirlerinin basımını finanse eden Jorge Rojas. Ne üslup ne de esin olarak birbirlerinin aynıydılar. Ama grup olarak Parnasyenlerin arkeolojik kalıntılarının temellerini sarsıyor, Juan Ramón Jiménez, Rubén Darío, García Lorca, Pablo Neruda ve Vicente Huidobro gibi şairlerin çağrışımlarıyla yürekten gelen yeni bir şiir ortaya koyuyorlardı. Halk onları hemen bağrına basmadı. Onların da şiirin evini temizlemek için Tanrı'nın gönderdiği şairler olarak görüldüklerinin farkındaymış gibi bir halleri yoktu. O yılların en saygıdeğer deneme yazarı ve eleştirmeni olarak ün yapmış Don Baldomero Sanincano, Valencia'ya karşı herhangi bir girişimin önünü kesmek için bir makale kaleme almakta gecikmedi kuşkusuz. Aldığı bu sözel önlem çöp tenekesine gitti. Kesin hüküm veren pek çok cümlesi arasında Valencia'nın geçmişte kalmış uzak zamanların ruhunu tanımak için antik bilgeliğe sahip olduğu ve insanlığın tüm ruhunu keşfetmek için çağdaş metinleri de araştırdığı vardı. Bir kez daha onun zamanı ve sınırları olmayan bir şair olduğunun üzerinde duruyor, ona ruhunu kurtarmak için bedenini esirgeyen Lucretius, Dante, Goethe gibilerin arasında yer veriyordu. Böyle dostları olan Valencia'nın düşmana ihtiyacı olmadığını düşünenler olmuştur. Eduardo Carranza, Sanincano'ya her şeyi daha başlığında söyleyen bir makaleye yanıt verdi. Bir ozan vakası. Bu, Valencia'yı kendine uygun sınırların içine çekmek ve kaidesini doğru yere ve boyuta indirmek için iyi hesaplanmış bir saldırıydı. Şairi Kolombiya'da yürekten gelen bir ateş yakmak yerine sözcüklerden oluşmuş bir ortopedi yaratmakla suçladı. Dizelerini eğitimli, frijit, becerikli ve özentili bir yontucunun işleri olarak betimledi. Vardığı sonuç kendi kendine sorduğu, özünde iyi şiirlerinden birini andıran bir soruydu. Şiir kanımı kaynatmıyorsa, aniden sırlara pencereler açmıyorsa, dünyayı keşfetmeme yardım etmiyorsa, umutsuz yüreğimin yalnızlıkta ve aşkta, şenlikte ve sevgisizlikte eşlikçisi değilse ne işime yarar? Şöyle bitiriyordu sözlerini. Benim açımdan bakarsanız kafir ben, Valencia mı? Eh işte, fena bir şair sayılmaz. O zamanlar tirajı yüksek olan El Tiempo'nun Lecturas Dominicales, pazar okumaları ekinde yayınlanan bir ozan vakası toplumda duygulanmaya yol açtı. Beklenmedik bir sonuç da makalenin Don Juan de Castellanos'un Yerlilerin Renkli Oğullarına Ağıtlar adlı yapıtından beri Kolombiya'da ciddi olarak incelenmemiş şiirin ta köklerinden başlayarak derinlemesine incelenmesini sağlamasıydı. O zamandan beri şiir açık gökyüzüdür. Yalnızca yenilikçiler için değil, onlardan sonra ortaya çıkıp dirsek darbeleriyle kendilerine yer edinmeye çalışanlar için de böyledir. Şiir o kadar popüler olmuştu ki Carranza'nın yönettiği Lecturas Dominicales'in ya da eski lise müdürümüz Carlos Martin yönetimindeki Sabado'nun her bir sayısının nasıl da beklendiğini ve yaşandığını anlamak bugün mümkün değildir. Carranza şiirinin yanı sıra bu zaferiyle de akşamın altısında Septima de Bogota caddesinde nasıl şair olunacağını belirlemiş oldu ki bu elindeki kitabı göğsüne bastırarak bina blokları genişliğinde bir vitrinde gezinmek demektir. O bir sonrakinde her biri kendine göre bir ekol olan kendi kuşağı için bir örnekti. O yılın ortalarında şiirin politik bir silah olması gerektiğini düşünen Pablo Neruda Bogota'ya geldi. Bogotalılarla tertulyalarında Laureano Gomez'in ne tür bir gerici olduğunu öğrendi ve veda ederken neredeyse elinin yazma hızıyla 3 cezalandırıcı sone yazdı. Bunun ilk dörtlüğü ise tüm gericilereydi. Elveda defne taçlarıyla hiç onurlandırılmamış Laureana, hüzünlü vali, zıpçıktı kral. Elveda dördüncü katın imparatoru. Her şey peşin ödenmiş, hiç sonu yok, hep daha fazlası. Carranza sağ kanada sempati duymasına ve Laureano Gomez ile kişisel dostluğuna karşın bu dizeleri edebiyat sayfalarında politik bir duyurudan çok bir haber olarak yayınladı. Neredeyse oy birliğiyle geldi olumsuz tepkiler. Asıl nedeni de bu dizeleri Laureano Gomez'in gerici fikirlerine olduğu kadar Pablo Neruda'nın devrimci düşüncelerine de ters düşen iliğine kadar liberal eski başkan Eduardo Santos'un gazetesinde yayınlanmanın mantıksızlığıydı. En patırtılı tepkiler bir yabancının böyle bir suistimale kalkışmasına göz yummayanlarındı. Şiirsellikten çok maharetle yazılmış üç alaycı dörtlüğün böyle bir fırtına koparması o yıllarda şiirin nasıl bir gücü olduğunu gösteren çarpıcı bir örnektir. Cumhuriyetin başkanı olarak aynı Laureana Gomez, ardından da General Gustavo Rojas Pinilla, Neruda'nın Kolombiya'ya girmesini yasakladılar. Ama şair, Şili ve Avrupa arasında yaptığı sayısız yolculukta buharlı gemilerin uğrak limanı olan Cartagena ve Buenaventura'ya pek çok kez geldi. Yolculuklarını haber verdiği Kolombiyalı arkadaşları arasında bu ziyaretler büyük kutlamalar yapmak için bir nedendi. 1947 Şubat'ında hukuk fakültesine kaydolduğumda Piedra Cielo grubuyla birlikte anılmaya devam ediyordum. Çoğuyla Carlos Martin'in Zipaquira'daki evinde karşılaşmış olsam da bunun yanına yaklaşması en kolay olan Carranza'ya bile çıtlatacak kadar atak değildim. Bir kez pansiyonuma çok yakın olan Gran Colombia kitapçısında karşılaştık ve onu hayranı olarak selamladım. Bana çok sevecen karşılık verdi ama tanımadı. Bir keresinde de El Molino'da öykülerimin El Espectador'da yayınlandığını duyunca masasından kalkan Leon de Greiff yanıma kadar gelerek bana selam verdi ve öykülerimi okuyacağını söyledi. Ne yazık ki birkaç hafta sonra 9 Nisan halk ayaklanması yaşandı ve hala dumanı tüten kenti terk etmem gerekti. 4 yıl sonra geri döndüğümde El Molino küllerinin altında yok olmuş, Üstad Pılı Pırtısı ve dostlarıyla birlikte El Automatico kahvesine taşınmıştı. Orada kitap ve aguardiente arkadaşı olduk. Bana satranç taşlarının nasıl hareket ettiğini öğretti. Eski arkadaşlarım öykü yazmaya kafaya takmış olmamı anlayamıyorlardı. Ben de şiirin en yüce sanat olduğu bir ülkede neden böyle yaptığımı açıklayamıyordum kendime. Oysa bu gerçeği Karayip kasabalarında kese kağıtlarına yazılıp katlanmış, pazar yerlerinde ve mezarlıklarda 2 centavoya satılan insanlık sefaleti başarısı nedeniyle daha küçücük bir çocukken öğrenmiştim. Romana ise pek seyrek rastlanırdı. Jorge Isaac'ın Maryas'ından sonra birçok roman yazılmış ama pek bir yankı uyandırmamıştı. José María Villa, yoksulların yüreklerini hedef alan 52 romanıyla alışılmadık bir olaydı. Yorulmak nedir bilmez bir gezgindi. Taşıdığı fazla bavul, Latin Amerika ve İspanya'da otellerin kapılarında sergileyip peynir ekmek gibi sattığı kendi romanlarıyla dolu olurdu genellikle. En tanınan yapıtı Aura o las Violetas, Aura ya da Menekşeler, çok daha iyi yazılmış çağdaşlarıyla kıyaslanamayacak kadar çok kalp kırmıştır. Kolombiya'da kendi zamanlarının ötesine kalan yegane romanlar, 1600 ile 1638 arasında sömürge döneminin tam ortasında İspanyol Juan Rodríguez Freyle'nin yazdığı El Carnero ile başlar. Bu, Nueva Granada'nın tarihi hakkında o kadar ölçüsüzce atıp tutan serbest bir öyküydü ki bir romancılık harikası olarak kaldı. Ardından gelen örnekler arasında 1867 tarihli Jorge Isaac'ın Maria'sı, 1924 tarihli José Eustacio Rivera'nın La Voragine'si, 1926 tarihli Tomás Carrasquilla'nın La Marquesa de Yolombo'su ve 1934 tarihli Eduardo Zalamea'nın Cuatro Anos a Bordo de Mi Mismo, Kendi Kendimin Kıyısında Dört Yıl adlı romanı sayılabilir. Bu romanların hiçbiri onlarca şairin hak etmiş olsalar da olmasalar da tattıkları zafer duygusunu yaşatmadılar yazarlarını. Öte yandan öykü, Antiqua'nın büyük yazarı Carrasquilla kadar seçkin bir ada karşın iniş çıkışlı, ruhsuz bir söz oyunu olmaktan öteye gidemedi. Benim bir hikaye anlatıcısı olacağımın kanıtını görmek için lisede uğurlarında ölmeye hiç niyetim olmadığından imzalamadığım ya da takma atlarla imzaladığım dizelerime bakmak yeterlidir. Dahası da var. İlk öykülerim El Espectator'da çıktığı zaman bunu yapmaya hiç de hakkı olmayan bazı kişiler tutup türü hakkında tartıştılar. Bugün bunun anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kolombiya'da hayat pek çok açıdan 19. yüzyılda kalmıştı. Özellikle de ne gönülden gelen bir çağrı duyarak ne de isteyerek Universidad Nacional'in hukuk fakültesine yazıldığım 40'lı yılların hala sömürge dönemini özleyen kasvetli Bogotası'nda. Buna tanık olmak için Bogotalıların abartısıyla dünyanın en iyi köşesi olarak nitelenen kentin can damarı Septima Caddesi ve Jiménez de Quesada Bulvarı'nın çıkmak yeterliydi. San Francisco Kulesi'ndeki saat öğlen 12'yi çaldığı zaman insanlar saatlerini kilisenin resmi saatine göre ayarlamak için yolda durur ya da kahvelerdeki sohbetlerine ara verirlerdi. Bu kavşağın çevresinde ve yakınlarındaki sokaklarda iş adamlarının, politikacıların, gazetecilerin ve elbette şairlerin günde iki kez bir araya geldikleri kalabalık mekanlar bulunur. Herkes Efendimiz Kral 4. Don Felipe gibi tepeden tırnağa siyahlara bürünmüş olurdu. Benim öğrencilik yıllarımda bu köşede hala gazete okunabiliyordu. Sanırım bunun dünyada pek az benzeri olmuştur. Okullardakine benzeyen bir kara tahtaydı bu. El Espectador'un balkonunda saat 12 ve 6'da üzerinde günün son haberleri tebeşirle yazılı olarak sergilenirdi. O saatlerde kaldırımda sabırsızlıkla bekleyen kalabalık yüzünden yürümek zorlaşır, hatta olanaksız hale gelirdi. Bu sokak okurları hoşlarına giden haberleri alkışlamak, gitmeyenleri ise yuhalamak, hatta kara tahtaya taş atmak imkanına sahiptiler. Buna anında demokratik katılım da denilebilirdi. El Espectador, halkın nabzını tutmak için her şeyden daha etkili bir araca sahipti. 33. ayrımın sonu, sayfa 295.